Aziz Erkam Radyosu dinleyicileri, Enderun sohbetlerinin bu haftaki konusu, bu yıl 100. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz Sultan Abdülhamit Han hakkında olacaktır. Sultan Abdülhamit Han'ı böyle bir sohbete konu etmek bana şu bakımdan önemli gelmiştir. Bu büyük sultan bugün henüz yeni yeni anlaşılmakla beraber üzerinde yeteri derecede ilmi çalışma yapılarak hayatı, ortaya koydukları, yapmak istedikleri, yapamadıkları, eksikleri, fazlaları ile yeterince ilmi araştırmaya konu olmamıştır. Çünkü 33 yıl gibi uzun bir müddet, üstelik dünyanın ve Osmanlı Devleti'nin zor bir döneminde devleti koruduğu gibi devlet sınırları dışındaki bütün Müslümanlar için de çeşitli müsbet faaliyetlerde bulunmuş, bunları başarmış ve bugün artık başarıları da herkesçe neredeyse teslim edilen bir padişah hakkında bizim hala tabir caizse menakıpla anmalar yapmamız, onunla ilgili konularda yeterince ciddi ve ilmi araştırmalar yapmamamız, onun kendisine ve devresine ve o devrede koca memlekete, koca imparatorluğa, koca devleti Aliye'ye ait ortaya koyduklarını layıkıyla değerlendirememiş olmamızdır. Çünkü insan düştüğü yerden kalkar, milletler de düştüğü yerden kalkarlar. Neresi iyi, neresi doğru, neresi eksik, neresi fazla bu bilinmedikçe de istikbale doğru yürüyüşlerinde aynı yanlışları yaparlar. Onun için geçmişten ibret almak ve tarihi tekerrür ederek yeniden yaşamamak isteyen milletler öncelikle tarihlerine değer verir, orada ibret alınacak konuları öğrenir ve aynı yanlışlara düşmekten kurtulurlar. Ben sözlerime Sultan Abdülhamid'in ruhaniyetinden özür dileyen ve tam adı Sultan Abdülhamid Han'ın ruhaniyetinden istimdat olan Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın bir şiirinin bazı beyitlerini okumakla başlamak istiyorum. Neredesin şevketli Sultan Hamid Han? Feryadın varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Bu mısralar asrın en siyasi padişahı, asrın en büyük devlet adamı, asrın en iyi yetişmiş insanı, asrın en çok dindarlarından birisi olarak Sultan Abdülhamid Han'ı anlatmaya yetmezse bile teberrüken böyle başlamak uygun. Kimdi Sultan Abdülhamid Han? Ben kısaca tarihçeyi hayatından bahsetmeyeceğim ama özelliklerini ön plana çıkarmak için bazı noktalara işaret etmek gerekiyor. 34. Osmanlı padişahıdır. Saltanatı 1876-1909 yılları arasında 33 yıl sürmüştür. 99. İslam halifesidir ve 1842 ile 1918 arasında yaşamıştır. Ömrünün son 10 yılını yaklaşık bir kısmını Selanik'te, bir kısmını İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda geçirmiş ve kendi devrinde ona karşı çıkanların çoğunun efendim hata ettiğini anladıklarını, bizatihi kendisine de söyledikleri bir bahtsız mı diyeyim, şanssız mı diyeyim bilemiyorum ama bu da bir takdir olduğuna göre hali üzere bırakmak daha uygundur gibi geliyor bana. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tir-i Müzgan kadın efendidir. 10 yaşında yahut 11 yaşında annesini kaybettiği için babasının emriyle hiç çocuğu olmayan Piristu kadın efendisi kendisine analık etmiştir. Böylece ana kucağından mahrum ve saray şartlarında düşünürsek baba ocağından da baba kucağından da uzak kalan bir gençlik yılları geçirdiği anlaşılmaktadır. Kendisi özel hocalardan iyi bir eğitim görmüştür. Gerdan kıran Ömer Efendi'den Türkçe, Ali Mahvi Efendi'den Farsça, Ferit ve Şerif Efendilerden Arapça ve diğer İslami ilimler, Vak'anüvis Lütfi Efendi'den Osmanlı tarihi, Edhem ve Kemal Paşalarla Garde namındaki bir Fransızdan Fransızca, Guatelli ve Lombardi adındaki ikti İtalyan'dan da musiki tahsil etmiştir. Ayrıca Şazeliye tarikatı şeyhlerinden Mehmet Zahir Efendi ile Kadiriye'den Ebu'l-Hüda Efendi'den feyz almış, dolayısıyla hem zahirde kendini yetişmiş, ilmi zahirde hem de ilmi batında kendini yetiştirmiş bir kemal sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Şehzadenin gençliği yalnız yaşadığını, gençliğini yalnız yaşadığını söyleyebiliriz. Taht için uzak bir namzet olduğundan da saray muhiti de kendisine pek fazla bir ilgi göstermemiş. Saray halkı ve devlet büyükleri zeki fakat düşünce ve kanaatlerini asla dışa vurmayan Şehzade Abdülhamid Han'ı, tabii Şehzade Abdülhamid'i pek sevmezdi. Bu yüzden bu akıllı şehzade ancak pertevniyel kadının yardımı ile Sultan Abdülaziz'e yaklaşabilmiştir. Sultan Abdülaziz ondaki zekayı ve politik kabiliyeti görünce onun oldukça serbest bir şekilde yetişmesine imkan vermiş, Mısır ve Avrupa seyahatlerine onu da götürmüştür. Şehzadeliği oldukça serbest geçtiği için Maslak'taki çiftliğinde toprak işleriyle meşgul olmuş, burada koyun beslemiş, üstübeç madenleri işletmiş, borsa faaliyetlerine katılmış ve tahta çıktığı zaman servetinin 100 bin altın olduğunu da kaynaklar rivayet tarikiyle bize intikal ettiriyor. Yani iyi bir eğitim gördükten sonra iyi bir ticaret adamı olmuş. Bu da El Kasibu Habibullah sırrının kendisinde tezahür ettiğini bize gösterir. Efendim 2. Abdülhamid tahta çıkma şansı yokken 31 Ağustos 1876 Perşembe günü tahta çıkmıştır. Bu bir takdiri ilahidir neticesi itibariyle. Çünkü Mithat Paşa kendisinden önceki Sultan 5. Murad'ı tahttan indirmiş ve onunla anlaşarak tahta çıkmasını sağlamıştır. Bu zor şartlar altında Sultan Abdülhamid yılmadan, bıkmadan büyük bir azim, iman, zeka, sabır ve maharetle devleti 33 sene ciddi bir kayba uğratmadan idare etmiştir. Dolayısıyla bu vasfı onun iyi bir Osmanlı padişahı olduğunu bugün artık bize çok açık bir şekilde göstermektedir. Tahta geçtikten sonra yaptıklarına bakacak olursak, o zamana kadar görülmemiş bir takım hareketlerle kısa sürede halkın ve ordunun gönlünü kazandı. Dikkat buyurun, halkın ve ordunun. Mesela Ser Askerlik Kapısı'nda subaylarla yemek yedi. Burada onlarla Ser Asker Paşa, paşalar, beyler, efendiler gibi hitap cümleleriyle başlayan konuşmalar yaptı. bütün hükümet üyeleriyle mabeyn personelini Yıldız Sarayı'nda yemeğe davet etti. Burada yaptığı konuşmalarla da milli birliğe duyulan Osmanlı Devleti'nin bekası için gerekli olan hususları onlara anlattı. Tersaneye gitti. Bahriyelilerle birlikte sofraya oturup asker yemeği yedi. Bab-ı Meşihat'e giderek ulema ve oradaki vazifelilerle birlikte, Şeyhülislam'la birlikte iftar yemeğine katıldı. Haydarpaşa Hastanesi'nde Balkan cephelerinden gelen yaralıları teker teker ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı. Dağıttığı hediyelerin arasında kendi marangozhanesinde kendi eliyle imal ettiği bastonların da olduğunu kaynaklar söylüyorlar. Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşarak halkla beraber namaz kıldı. Böylece iyi başlayan saltanat devri bir müddet sonra 1. ve 2. Çırağan ayaklanmalarıyla, ki onların esas sebebi de Mason localarının 5. Murad'ı tekrar tahta çıkarması için yaptığı faaliyetlerdi. Çünkü 5. Murad Çırağan Sarayı'nda bulunuyordu kendisi. Bundan sonra işlerin böyle gitmeyeceğini anladı ve ortaya çıkan entrikalara, efendim dönen dolaplara muttali olabilmek için kendisi bir istihbarat teşkilatı kurma zaruretine inandı ve o zamanki adıyla bir hafiye teşkilatı, bugünkü adıyla bir istihbarat teşkilatı ve bugün ajan dediğimiz bu teşkilata bilgi taşıyan insanlara da o zaman jurnalciler deniyordu. Böyle bir teşkilat kurdu. Bunu da bugün baktığımızda bunun pek çok yönüyle bir zaruret olduğunu söylememiz de gerekiyor. Gerçi kendisi jurnalciliğin ayıp ve kötü bir şey olduğunu kabul ediyor ama dünyanın hiçbir yerinde bizdeki kadar entrika olmadığından dolayı ve kendisi böyle bir yola başvurmak mecburiyetinde kaldığını düşünüyor. Ve tabii böyle bir güce belli ölçüde dayanılınca da bir takım hatalar tabii olarak kaçınılmaz oluyor. Yani Sultan Abdülhamid'i yıpratan en önemli şey bu istihbarat teşkilatında jurnalci yahut hafiye adını verdiğimiz kişilerin yaptıkları yanlışlıklar ve istismarlardır ki Abdülhamid hayatı boyunca kendi en yakınındaki adamların bile hiç tahmin edilemeyecek oyunlarına, istismarlarına ve ihanetlerine muhatap olmuş, bu ihanetlerle karşılaşmış ve bunlara yine tedbir almak zorunda kalmış bir büyük padişahtır. Bu sebeple de ülkenin idaresinde sert bir politika takip etmiştir. Bu sert politika da onun tenkit edilen yahut devrinde anlaşılmayan taraflarından birisidir. Fakat Hazret'in esas başarılı yönü dış politikadır. Çünkü Osmanlı Devleti çok geniş topraklar üzerinde hakim olan bir devlettir. Ve bu kadar geniş bir coğrafyada memleketi ve halkı koruyarak efendime söyleyeyim devletin bekasını sağlamak çok büyük bir zorluğu göğüslemeyi icap ettiriyordu. Dolayısıyla dünyadaki çeşitli politik gelişmeleri yakından takip etmek üzere sarayda bir çeşit istihbarat merkezi yahut bilgi merkezi kurdu. Türkiye ile bütün dünyada Osmanlı hakkında çıkan yazılar ve dış temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada toplanıp bizzat kendisi tarafından değerlendirilirdi. Dolayısıyla böyle bir içeriden ve dışarıdan çeşitli düşmanlarla kuşatılmış ve yıkılması için herkesin çalıştığı bir devleti 33 sene ayakta tuttu. İçeride de şartlar çok zorlu olmasına rağmen çeşitli reformlara imza attığını görmekteyiz. Bu manada reform derken eskiden olmayan yeni işler manasına, yeni gelişmeler manasına anlamak lazım bunları. Bu gelişmelere baktığımızda bunları birkaç başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi eğitim. Milli eğitime bugünkü tabirle çok önem verdiğini görmekteyiz. Biraz sonra bu konularda bazı bilgiler de vereceğim. Diğeri bayındırlık, yani imar hareketlerine öncelik vermesi. Bir diğeri tarım alanında yaptıklarıdır. Bunlardan bugün öne çıkarmak istediğim husus eğitim alanında yaptıklarıdır. Bir kere kendi gelirleriyle ayakta duramayan medreselere, ki medreseler bizim Osmanlı Devleti'nin ilmi gücünü temsil ederler ve vakıflara bağlıydı. Onlara yardımcı olduğu gibi bu medreselerin yanında yeni mektepler açmaya yöneldi. Çünkü onları yıkmak, yenileştirmek hem maddi hem de manevi bakımdan ciddi zorlukları göğüslemek manasına geliyordu. Bu sebeple de medreseleri bir tarafıyla olduğu gibi bıraktı ama yeni okullar açmaya yöneldi. Bu yeni okullar açma meselesi bir manada ceditçilik olarak da anlaşılabilir ve bizim eğitim tarihimizde medrese mektep ikileminin, hatta bazen kavgasının bir nevi devamında sürdürülmesinde de maalesef ondan kaynaklanmayan sebeplerle imkan bulmuştur, yol bulmuştur. Şimdi okullar derken imparatorluk bünyesinde sıbyan mektepleri ne çok önem veriyor. Eski sıbyan mekteplerin yanında pek çok yeni mektep açıyor ki bunların sayısı efendim 10 binleri aşıyor. Mesela bugün Sultan Abdülhamit devrinde sıbyan mekteplerinin sayısı nedir, kaça varmıştır, nerelerdedir, programları nerelerdedir? Bu konuda birkaç araştırma yapılabilecekken sadece Bayram Kodaman Bey'in Sultan Abdülhamit devrinde eğitim diye bir ciddi kitabı var ki o kitapta da sıbyan mekteplerinden mahalle mekteplerine, yani iptidailere, sonra idadilere, rüştiyelere, darül muallimin darül muallimatlara kadar, yüksek okullara kadar bütün o devirde yapılanlar ciddi biçimde arşiv vesikalarına dayanarak özetlenmiştir. Bu konuyu şöyle tamamlayalım. Kaliteli uzman memurlar yetiştirmek üzere okullar açtı. Mektebi mülkiye, mektebi hukuk, sanayi-i nefise mektebi, hendesehane-i mülkiye, darül muallimin-i aliye, maliye mektebi, ticaret mektebi, halkalı ziraat mektebi alisi, ki Mehmet Akif de oradan mezundur bildiğiniz gibi, deniz, orman ve maadin, lisan, dilsiz ve ama mektepleri, darül muallimat, darül fununun kız kısmı diyebiliriz. Bunları hep Abdülhamit açmıştır ve o dönemin iyi eğitimcileriyle çalışmıştır. Bu yüksek okullara öğrenci yetiştirmek üzere ilk ve orta öğretime de biraz önce söylediğim gibi ayrıca önem vermiştir. Batı tarzında mektepler açılması, orta mekteplerden itibaren lisan derslerinin konulması, bütün bunlar hep Sultan Abdülhamit devrinde yapılan iyi işlerdir. Vilayet ve sancakların çoğunda rüştiyeler kuruldu. Yalnız İstanbul'da açtırdığı idadilerin sayısı 6. İptidai denilen ilk mektepleri köylere kadar götürdü. Birçok vilayette açılan mekteplere öğretmen yetiştirmek üzere darül muallimin kurdurdu. Memlekette kültür seviyesini yükselten efendim Müze-i Hümayun, Askeri Müze, Bayezid Umumi Kütüphanesi, Yıldız Arşiv ve Kütüphanesi gibi kültür müesseselerinde ilk defa o kurdu. ve onun devrinde ilk kütüphane katalogları yapıldı. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bir başka özelliği de koyu bir sansür uyguladığı söylendiği halde imparatorluktaki yayın çalışmalarını bizzat desteklemiş, devrinde çeşitli kitap, dergi ve gazetelerin çıkması mümkün olmuştur. Ve bunlara ilaveten onun mesela imparatorluğun bütün önemli merkezlerindeki yaptırdığı önemli binalar, mektepler, medreseler, hastaneler, kışlalar, köprüler ve çeşmeler, bunların hepsinin fotoğraflarını çektirmiş ve bunlardan bir albüm koleksiyonu hazırlatmıştır. Şimdi bakın, burada bir hatıraya başvurmak istiyorum. Senelerce bu Sultan Abdülhamid koleksiyonu olan albümler İstanbul Üniversitesi, ki Yıldız Kitaplığı oraya nakledilmiştir. Daha doğrusu Yıldız'dan arta kalanlar oraya nakledilmiştir. Orada bulunuyordu ve bunlara çok özel izinlerle ulaşılabiliyordu. Ben resme kendim de meraklı olduğum için bunlara çeşitli defa ulaşmak istediğimde bir türlü görme imkanım olmadı ve bunlara ulaşamadım. Ama seneler sonra aynı koleksiyonun Amerika'da, Amerikan Milli Kütüphanesi'nde de bulunduğunu öğrendim ve oradan bazı resimlere ulaşmak, bazı fotoğraflara ulaşmak, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ndeki resimlere ulaşmaktan daha kolay olduğunu gördüm. Nitekim bugün bile Amerikan Kongre Kütüphanesi adını alan bu müessesenin internet sistemine girebildiğiniz zaman orada bu fotoğrafları internet üzerinden görmeniz bile mümkün oluyor. Ama biz hala İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden bu fotoğrafları göremiyoruz. Hatta bir zamanlar oranın başında olan ve söylememde bir mahzur yok, solcu olduğunu kendisi de söyler idi, bir üniversite hocası, bu fotoğraflardan bakmak ve kullanmak üzere bir kare alacak olanlardan kütüphane adına para talep ediyordu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir padişah bunları tek tek fotoğraflatıyor. Ta Tunus'tan, efendime söyleyeyim, Mekke'den, Medine'den, Yemen'den fotoğrafçılar göndererek bunları fotoğraflatıyor ve bir araya getirip albüm yapıyor. Siz burada onun torunu olarak bu ne yapmıştır, nerede nesi vardır diye bakmak istediğiniz zaman bu fotoğrafları görmek ve kullanmak için para ödüyorsunuz. Bu da işte bize ait bir garabettir. Yahut Sultan Abdülhamid üzerinde bizim Cumhuriyet aydınının Osmanlı'yı karalaması, Cumhuriyet'i öncelemesi ve eskiye dair ne varsa onları göstermemeye, ortaya çıkarmamaya çalışması ile ilgili bir devirden günümüze intikal eden bilgilerdir. Dolayısıyla kendisi fotoğrafa meraklı olduğu gibi böyle bir albüm hazırlatması da onun imparatorluk bünyesinde yaptığı imar faaliyetlerini ortaya koyan en değerli vesikalardır. Ve bunların mesela 100. yıl dönümünde tamamı çok ciddi bir şekilde basılarak ortaya konmalı ki Sultan Abdülhamid'in bu noktada ne kadar gayretli, faal ve netice alıcı işler yaptığını görmemiz mümkün olsun. Nitekim Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki rüştiyeler, idadiler, ki onlar taştan yapıldığı için de halk onlara taş mektep derler, bunların çoğu bugün yıkılmıştır, ortadan kaldırılmıştır. Mesela Ankara idadisi olan taş mektep bugün Ankara'da yoktur, benim bildiğim bu. Başka yerlerde de ortadan kaldırılmıştır. Mesela Suudi Arabistan Mekke'de benim 79 yılında yaptığım ziyarette gördüğüm, resmini çektiğim kışla, ki o zaman da o bölge kışla ismiyle anılırdı, yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. Şöyle bir şey hatıra gelebilir. Kabe'nin etrafındaki Osmanlı revaklarını yıkan zihniyet kışlaya neden sahip olsun, yahut Eccat Kalesi'ne neden sahip çıksın, ama biz onun torunları olarak bunlara sahip çıkmak durumunda idik. Devam edelim yapılan işlere. Sağlık alanında da önemli adımların atıldığını görüyoruz. Tıbbiye'de öğretim dili Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmiştir. Sultan Abdülhamid'in bu Türkçeci tarafı, Türkçü tarafı da diyebilirsiniz hiç çekinmeden. Onun çok önemli bir özelliğidir. Nitekim kendisi Hamidiye alaylarını kurdurmuş ve bu alaya girecek olanları da Karakeçili aşiretinden seçmiş ve bunları sarayının etrafında da muhafız olarak kullanmıştır. Ve kendisini bu noktada tenkit edenler şunu söylerler hemen. Eğer Hamidiye alaylarını hareket ordusu karşısına çıkarsaydı hareket ordusu muvaffak olmaz. Sultan Abdülhamid tahttan indirilmezdi. Ancak o kardeş kanı dökülmesini istemediği için bu noktada bu çatışmayı uygun görmemiş ve Hamidiye alaylarını subaylarına yemin ettirerek hareket ordusuna ateş açtırmamıştır. Bu da onun merhametini gösteriyor ki şahsi özelliklerinden kısaca bahsederken buna da söyleyeceğiz. Evet, sağlık meselesi ve tıbbiyede öğretim dilinin Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmesi, Haydarpaşa Tıbbiyesi'nin kuruluşu ki bugün Marmara Üniversitesi'nin bünyesindedir. Orada üniversitenin çeşitli fakülteleri vardır ve İstanbul'un silüetine bir Osmanlı çizgisi olarak hala katkı sağlamaktadır. Orayı açtı. Kendi parasıyla zengin olduğunu söylemiştik. Şişli Etfal Hastanesi'ni yaptırdı ve bir kısım masraflarında kendi kesesinden karşılığına dair bilgiler var. Ayrıca Darül Aceze ki bugün hala evsiz, barksız, yaşlı, bakıma muhtaç insanların şerefleriyle, insanlık şerefleriyle, onurlarıyla ağırlandığı bir müessesedir. Onun yaptırdığı masraflarını kendi kesesinden karşıladığı önemli sağlık birimlerinden ve sosyal yardım kuruluşlarından birisidir. Mesela Sultan Abdülhamid ilk defa nüfus sayımı teşkilatı kurmuştur ve memlekette insan gücü ve mal varlığının istatistiki bir şekilde her yıl düzenli olarak rakamlara intikal etmesini sağlamıştır. Bu faaliyetlerinin, bayındırlık faaliyetlerinin arasında söylemeyi unuttum. Anadolu ve Rumeli demir yollarının büyük bir kısmını tamamlamış. Ayrıca Hicaz demir yolunu inşa etmiş ve Anadolu'nun birçok bölgesinde de şose yolları, yani o zamanki tabiri bu, karayolları şebekesini meydana getirtmiştir. Çeşitli limanlar yaptırmış, çeşitli şehirlerde atlı ve elektrikli tramvaylar çalıştırmasına, kurulmasına teşkilatlarının ön ayak olmuştur. Bakın, önemli hizmetlerinden birisi Hicaz'a ve Basra'ya kadar telgraf hatları çekilmesidir. Daha önce başlayan çeşitli sandıkları efendim devam ettirmiş Sultan Abdülaziz devrinde daha önceki yıllarda ve bunlar genişletilmiş, geliştirilmiştir. Fabrika noktasından bakarsak feshane ve hereke fabrikalarını genişlettirmiş, mamullerinin kalitesini yükseltmiştir. Yıldız Çini fabrikasını kurdurmuştur. Bugün hala Yıldız ayakta ama feshane ayakta değil. Hereke'de zannediyorum devlet elinden çıkarılmış bir vaziyette. Hereke'de bir takım faaliyetlerle bulunuyor. Efendim, yurt dışına subaylar göndermiş, Almanya'da eğitimler yaptırmış, askeri rüştiyeler yaptırılmış, Türk ordusu yeni silahlarla teçhiz edilmiştir. Bakın, bu konuda Çanakkale'de kendisi Beylerbeyi'nde, Beylerbeyi Sarayı'nda mahpus bir vaziyetteyken kendisine düşman tehlikesi geldiği için, yaklaştığı için Anadolu'ya nakledilmesi gerektiği söylendiğinde kendisi ben buradan ayrılmam demiş ve ben orayı vaktiyle çok iyi silahlandırdıydım. Çeşitli silahlarla, Alman silahlarıyla donattıydım ben İstanbul'dan bir yere gitmem. Gerekirse Bizans kumandanı nasıl İstanbul'dan Fatih kuşattığı zaman şehri ayrılmadıysa ben de buradan ayrılmadım, ayrılmam demiştir. Şimdi bakın bunlar hep onun saltanatı sırasında yaptığı ve bugün önemi anlaşılan hizmetlerindendir. Şimdi yurt dışındaki Türklerle de ilgilendiğini, efendime söyleyeyim, Türklük şuuruna sahip olduğunu, Türkçe yayınların, sözlüklerin yapılmasına önayak olduğunu biliyoruz. Ve mesela Azerbaycan'da Türkçe eğitim yapılmasını yasaklayan İran Şahı nezdinde teşebbüse geçerek Türkçenin yeniden öğretim dili olmasını sağladığını da biliyoruz. Öte yandan Söğüt'ü imar etmiştir ki Söğüt Osmanlı'nın yani Namık Kemal'in bir aşiretten koca bir devlet çıkardık dediği bir bölgedir. Orada Ertuğrul Gazi'nin türbesini ihya etmiş ve her yıl Karakeçililerin orada toplanmasını ve bir ihtifal halinde bugüne de ulaşmıştır. Bir kendi sarayında da Söğütlü maiyet bölüğünü 200 kişilik kurdurmuştur. Bu Söğüt'te onun bir taraftan köklerine olan bağlılığını göstermekte, bir taraftan da efendim Türkçü tarafına işaret olarak kabul edilmektedir. Sultan Abdülhamid'in bu bölümde de biraz şahsi özelliklerine dikkat edelim. Bu özelliklere dikkat etmek noktasında şimdiden size şunu söyleyeyim ki bir kere kendini çok iyi yetiştirmiş bir insandı. Huyları sahip olduğu huylar, beşeri vasıflar sebebiyle. İkincisi çok iyi dindardı. Eğer bir insanın huyu iyi olur, dindarlık bu huyları daha da iyi hale getirirse o insan hakikaten insan-ı kamil derecesine ulaşmak için basamakları zaman zaman ağır, zaman zaman hızla çıkabilir. Şimdi Abdülhamid'in bu manada şahsi özelliklerine önce dikkat edersek şunları söyleyebiliyoruz. Bir kere kendisi gençliğinde neşeli, güleç yüzlü bir şahzade olarak tanınıyor. Ve bu özellikleri itibariyle herkese karşı padişah olduktan sonra da saygılı davrandığını kaynaklar bize söylüyor. Şöyle bu özelliklerine kısaca nazar edecek bazı başlıklar halinde söyleyecek olursak, mesela tıp bilimine, matematiğe, yıldızlara, tefsire, tasavvufa, şiire, yabancı dillere, efendim özellikle Batı musikisine, hayvanlara ve bahçeciliğe meraklı olduğunu görüyoruz. Bu onun kendi merakı. Ve saray bahçelerinde gezintiye çıkmak padişah olduktan sonra ve buralardaki köşklerde dinlenmek, misafir ağırlamak onun başlıca meraklarından idi. Çeşitli kuşlar, çok sayıda evcil ve vahşi hayvan yine sarayın bahçelerinde yetiştirmek onun özelliklerindendir. Çok iyi bir avcı ve çok iyi bir yüzücü, çok iyi bir kılıç ustası yani kılıçla Osmanlı tabiriyle söyleyelim mübareze edebilen kılıç oyunlarına mahir olduğunu kaynaklar söylüyorlar. Bir kere abid bir padişah olduğunda yine kaynaklar ittifak ediyorlar. Bu noktadan muhafazakar yani dini hayatın gereklerini özellikle halifeliğinden sonra büyük bir titizlikle yerine getirdiği hakkında bilgiler veriyorlar. Bu şahsi özelliğine son derece merhametli oluşunu ilave edebiliriz ki bu merhameti işte hareket ordusuna karşı kendi emrindeki birlikleri kardeş kanı dökülmesin diye sevk etmemesinden de anlaşılıyor. Çok şefkatli, yufka yürekli ve bağışlayıcı bir karaktere sahip olduğunu yine kaynaklar söylüyor. Hatta bu yüzden en büyük düşmanlarını, kendi hayatına kastedenleri bile bağışladığını, kimse için ölüm emri vermediğini biliyoruz. 33 yıllık hayatında idamını imzaladığı kişilerin sayısı 3'ü geçmez diye kaynaklar bize bilgi veriyorlar. Kendisine düşman olanları ne kadar suçlu olurlarsa olsun sadece sürgün etmiştir. Nitekim Mithat Paşa'yı da sürgün ettiği bilinen bir gerçektir. Hatta bir araştırıcı diyor ki bu sürgün ettiği kişiler sonunda birleşip Jön Türkleri oluşturdular ve Sultan Abdülhamid'in sonunu hazırladılar. Bu da ibret verici bir şeydir. Hani dilimizde beste kargayı oysun gözünü var ya, bunun neticesidir. Yahut iyilik ettiğin kimselerin sana kötülük etmesinden sakın hadisi şerifinin bir başka şekilde tezahürüdür. Bir kere önemli özelliklerinden birisi de çok dengeli ve otoriter olmasıydı. Bu otoriter olmak devrinde anlaşılamamasına ve otoriterliğinin arkasına bir takım yalan yanlış bilgiler sıkıştırılarak aleyhinde propagandalara sebep olmuş görünüyor bugünden baktığımızda. Efendim kendisi kıyafet ve yaşayışında sadeliği tercih ediyor. Şatafatlı üniformalardan, büyük merasimlerden de nefret ettiğine dair bilgiler tarih kitaplarında mevcuttur. Sade olmakla birlikte zarif giyindiğini ve çoğunlukla yerli kumaştan yapılma elbiseleri tercih ettiği de yine tarihlerin bize intikal ettirdiği bilgilerdendir. Zayıf ve atletik bir vücut yapısına sahipti ki vefatında onun vefatını bize tafsilatıyla, daha doğrusu teçhiz ve tekfinini anlatan Ahmet Refik, tarihçi Ahmet Refik'in de o makalesi okununca görünür. Zayıf bir vücuda sahip olduğu çok açık seçik bir şekilde görünüyor. Atletik bir vücut yapısına sahipmiş, jimnastik meraklısıymış. Hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ölçüsüyle. Ustaca ata biner, yine ustaca araba kullanırmış ki efendim Yıldız suikastinde bombalar patladıktan sonra oradaki arabalardan birine binerek etrafına korkmayın korkmayın diye efendim paniği önleyici sözler söylerken bir taraftan da arabasını saraya doğru sürmesi bunun göstermesidir. Kılıç ve tabanca kullanmada epey ustalığı olduğu biliniyor. Atıcılık yapıyor, ava gidiyor ve kılıç talimlerinden de hiç geri kalmaz bir padişah olarak zikrediliyor. Kendisinin ciddi koleksiyonları olduğu bilgisine de sahibiz. Bunlardan birisi silah koleksiyonu, diğeri de bir kuş koleksiyonu olduğunu biliyoruz ki bugün hadi kuşlar ölmüştür diyelim latife kabilinden, silah koleksiyonunun nerede olduğu ve Sultan Abdülhamid'in nasıl bir koleksiyona sahip olduğu bu bile çok ciddi bir araştırma konusudur ve maalesef dağılmıştır. Efendim kendisi güzel sanatlara meraklı bir zat olduğunu söylemiştik. Sarayda bir resim salonu, bir fotoğraf salonu, atölyesi ve bir marangoz hanesinin bulunduğunu biliyoruz. İnce marangozluktaki merak ve mahareti çok önemlidir. Hala yaptığı eşyaların bir kısmı sarayda ve Yıldız Camii'nde bulunmaktadır. Sedefkari ve oymalı eşyalar yaptığını biliyoruz. Tedbirli, temkinli ve uyanık olduğunu biliyoruz. Yumuşak huylu, halim selim, hikmetle konuşan, bu çok önemli bir şey. Konuştuğu zaman hikmetle, yani yerli yerinde konuşan bir insan. Karşısındaki kişi düşmanı bile olsa tevazu, insanlığı ve nezaketiyle onu etkileme kabiliyetine sahip olarak onu ziyaret eden görenlerin kayıtları bize verdiği bilgiler bu. Huzurunda konuşanları sıkmadığını, sıkıştırmadığını, ister halktan ister devlet adamlarından olsun, herkese bütün düşüncelerini açıkça söylemelerine imkan verdiğini, sonuna kadar dinlediğini, kimseyi düşünceleri veya sözleri yüzünden cezalandırmadığını da biliyoruz. Kimseye sen diye hitap etmez, cariyelerine bile getiriniz, götürünüz gibi nazik kelimelerle emir verir. Kadınlarına da saygılı davranılmış, baş kadın, baş ikbal diye seslenilmiş. Cesur ve atik olduğuna dair bütün herkesin şahitliği, o toplantıda, daha doğrusu o muayyedede bulunan bir hadise anlatılır. Bir saraydaki muayyede sırasında bir deprem başlıyor. O depremi herkes sağa sola kaçışmanın çaresini ararken o yerinden kıpırdamadan beklemiş ve orada bulunanlar padişahı biz daha önce korkak diyebilirdik. Halbuki deprem bitene kadar yerinden kıpırdamadı ve yüzünde de bir korku alameti belirmedi diye şaşkınlıklarını daha sonra yazmışlardır. İyi bir hafızaya sahip, kuvvetli bir hafızaya sahip, zeki, çabuk kavrayışlı ve hazır cevap olduğunu da kaynaklar bize bildiriyorlar. Burada kaynaklar derken hem tarih kitapları, hem devrinde yazılmış hatıratlar, hem gazetelere vesaireye intikal eden bilgilerden hareketle bu hükümleri çıkarabiliyoruz. Mesela kendisi israfı sevmediğini biliyoruz. Özel hayatında olduğu gibi devlet idaresinde de israftan kaçındığını, dengeli bir harcamaya önem verdiğini biliyoruz. Bakın, bu dengeli ve israftan kaçınma yönü özelliği ona Pintahamit suçlamalarının sebebi olmuştur. Neden? Çünkü alışverişini yapan ağalara tek tek aldıkları malların fiyatını soruyor ve sarayın mutfak harcamalarını da kontrol ediyor. Bu sebeple bu onun israftan kaçınma noktasındaki özelliği muhalifleri tarafından pintiliğine verilerek, hakikaten bu Pintahamit lafı o zamanlardan kalma suçlamalardandır ibaret. Efendim, günlük hayatını nasıl geçirdiğine de kısaca bakalım. Sabahları erken kalkıyor, mevsimine göre ılık veya soğuk su ile mutlaka banyo yapıyor. Sarayın bahçesindeki ufak bir gezintiden sonra çalışma odasına geçiyor. Kendi gözü önünde pişirttiği bir fincan kahveyi içiyor. Yumurta ve sütten ibaret kahvaltıdan sonra çalışmalarına başlıyor. Kendisinin zamana çok önem verdiğini, çok dakik olduğunu, her işini zamanında ve yerinde yapmakla tanındığını da yine bu bilgilerden öğreniyoruz. Gece geç vakte kadar düzenli bir şekilde, yani günde 15-16 saat çalıştığı yine bilgiler bize ulaşmıştır. Her gece uyumadan önce katibine kitap okuttuğunu biliyoruz. Bunlar onun özellikleri ve günlük hayatını nasıl geçirdiğidir. Bakın, Yıldız Sarayı'nda güzel bir kütüphane kurmanın yanında kütüphaneciliğimizin modern anlamdaki kurucusu da odur. Ve devrinde kütüphanelerdeki, özellikle İstanbul kütüphanelerinde kitapları kayıt altına alarak bunları bastıran kişidir. Hatta bu basılan kataloglar Devri Hamidi katalogları adıyla günümüze intikal etmiştir. Bu da erbabının, mesela İsmail Elmüsal Hoca bu konuda ehlidir ve pek çok yazı yazmıştır. Bu Devri Hamidi kataloglarının bizim kütüphaneciliğimize bir merhale olduğunu belirtmiştir. Kendisi yayın işlerine, matbaacılığa da meraklı. Modern makineler Avrupa'dan getirttirmiştir. Divanlar onlarla bastırmıştır. Yeni hurufatlar döktürerek onlarla kitaplar basılmasına ön ayak olmuştur. Yani Türk basın ve yayın hayatının gelişmesinin önemli adımları da onun devrinde atılmıştır. Nihayet 33 yıl süren saltanatın ardından 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmiştir ki bu sırada 66 yaşında olduğunu biliyoruz. Tahttan indirildikten sonra çok süratle geçmemiz icap ediyor. Alel acele efendim kendisi Selanik'e sürgün edilmiştir. Ve Yıldız Sarayı da Yıldız Yağması altında hareket ordusu tarafından talan edilmiştir. Pek çok subay asker oradan çeşitli değerli eşyaları çalmışlar. Hatta o zamanlarki tabirle orduya hediye edilmiş diye bir tabir vardır. Bu hareket ordusunun mensupları, kumandanları vesaireleri böylece zengin olmuşlardır. Hal edilmesinin ardından kasten Selanik'e gönderilmiştir ve yine kasten orada büyük ve zengin bir aile, Yahudi ailesi olan Alatini biraderlerin köşküne hapsedilmiş ve orada 3,5 yıl zorlu bir hayat yaşamış. Kendi hiç kimseye reva görülemeyecek pek çok muamele ve zulümlerle karşılaşmış. Mesela çoluk çocuğu ailesi günlerce adeta aç bırakılmıştır. Sonra Balkanların tehlikeye girmesi üzerine İstanbul'a nakledilmek istenmiştir. İstanbul'a nakledildiğinde de şu cevabı çok önemlidir. Kendisine bu haberi veren Rasim Bey diyor ki, Selanik ne demek? İstanbul'un anahtarı demektir. Ordumuz nerede? Askerimiz nerede? Ecdat kanlarıyla sulanan bu toprakları nasıl terk ederiz? Biz buraları bırakıp gidersek, tarih ve ecdat bizim yüzümüze tükürmez mi? Biraderim Hazretleri buranın tahliyesine razı mı oldular? Nasıl olur? Hayır, ben razı değilim. 70 yaşında olduğuma bakmayın, bana bir tüfek verin. Asker evlatlarımla beraber Selanik'i son nefesime kadar müdafaa ederim. Fakat tabii bu mümkün olmuyor. Sultan Reşad'ın selamıyla İstanbul'a gelmesi arzu edildiği bildirilince efendim bir padişah olmanın gereğini yerine getiriyor ve devrim padişahının iradesiyle İstanbul'a geliyor. Beylerbeyi Sarayı'nda yaşıyor. Birinci Dünya Harbi'ni, Çanakkale Savaşı'nı burada idrak ediyor. Hatta düşmanlar ilerleyecek endişesiyle İstanbul'un boşaltılacağı konusu, meselesi daha doğrusu ortaya çıkınca artık İstanbul'un ve hükümetin Eskişehir'e nakli kararlaştırılınca kendisine haber veriliyor. Yine şecaatle ve büyük bir cesaretle kendisine bu bilgiyi getirene diyor ki, ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunuyum. Hiçbir zaman Bizans İmparatoru Konstantin'den aşağı kalamam. Dedem Fatih İstanbul'u alırken Konstantin askerlerinin başında savaşa girmiştir. Savaşa savaşa ölmüştür. Biraderim nereye giderse gitsinler. Fakat bilinmelidir ki o ve hükümet İstanbul'dan ayrılırsa bir daha dönemezler. Bana gelince ben Beylerbeyi Sarayı'ndan ayağımı dışarıya atmam. Bunun bu kararlılığı sebebiyle hükümetin Eskişehir'e nakli meselesi durmuştur ve payitaht muhafaza edilmiştir. Efendim 10 Şubat 1918'de 76 yaşında İstanbul'da vefat ediyor. Kabri Çemberlitaş'taki 2. Mahmut Türbesi içindedir ve burası, yani türbenin haziresi, bir Osmanlı mezar mimarisinin yaşayan bir müzesi gibidir. Sözlerimi Ahmet Refik'in Sultan Abdülhamid'in cenazesini tasvir eden Sultan Abdülhamid'in Naaşı Önünde adlı yazısından bazı pasajlarla bitirmek istiyorum. Beylerbeyi Sarayı'ndan alınarak Topkapı Sarayı'na getirilen sultanın cenazesi Lale Bahçesi önünden geçirildi. Hırka-i Saadet'in yeşil ve yaldızlı kapısı önüne getirildi. Kapı açılmıştı. El üzerinde içeri girdi. Şehzadeler ve damat paşalar Mecidiye Kasrı'nda cemaate refakat edenler dışarıda kaldılar. Kapı kapandı. İçeriye Hırka-i Saadet erkanından başkası giremedi. Hacet penceresi önündeki hasırlar kısmen kaldırılmıştı. Karşıda geniş buzlu camlar Halic'in görülmesine mani oluyordu. İki yeşil kerevet üzerinde serviden altı kollu ufak bir tabut, hasırların kalktığı taşlık üzerine ufak bir teneşire konmuştu. Sultan Abdülhamid, üryan ve biruh teneşir üzerine yatırılmıştı. Hacet penceresinin yaldızlı parmaklıkları önünde müteessirane durdum. Tabutun ilerisinde Enderun erkanı ellerini hürmetle kavuşturmuşlar, hizmete amade bir surette bekliyorlardı. Teneşirin iki tarafında, ikisi yeşil, ikisi beyaz sarıklı dört hoca, ellerinde lifler, misk sabunları, dindarane bir ihtişamla naaşı yıkıyorlardı. Sultan Abdülhamid'in beline doğru beyaz ve yeni bir kefen örtülmüştü. Göğsünden yukarısı ve dizlerinden aşağısı açıktaydı. Vücudunda uzun bir hastalığın zaafı görülmüyordu. Zenginde ölüm sarılığı yoktu. Fil dişinden meydana gelen bir cisim gibi tertemizdi. Boynu ufak, saçı ve sakalı ağarmıştı. Gözleri kapanmış, çukura batmıştı. Uzun ve siyah kaşlarının vaziyetinde melal ve teessür vardı. Saçları alnına doğru biraz dökülmüştü. Sakalı bembeyaz ama uçlarına doğru sararmıştı. Yüzünde ihtiyarlık alameti yoktu. Boynu incelmiş, omuz kemikleri dışarı fırlamıştı. Naaşının karşısında ellerinde gümüş buhurdanlar bulunan ağalar duruyordu. Herkes huşu içindeydi. Bütün simalarda tevekkül alametleri görünüyordu. Hırkayı Saadet Dairesi tarihi bir gün yaşıyordu. O gün vekai ile dolu uzun bir saltanat devresinin son sayfası kapanacaktı. Bütün nazarlar Sultan Abdülhamid'in teneşir üzerinde yatan kapalı gözlerine dikilmişti. Naaşa sıcak su döküldükçe beyaz bir duman yükseliyor, buhurdanlıklardan çıkan öd ve amber kokularına karışıyordu. Etrafta haşiyane bir sükun hüküm sürüyordu. Hizmet içip giri çıkanlardan başka bir ses duyulmuyordu. Damatları ayak ucunda ellerini kavuşturmuşlar, gözleri naaşa matuf müteessirane ağlıyordu. Nihayet naaşın yıkanması bitti. Sarı ipek işlemeli havlularla kurulandı. Tabut yere indirildi. Teneşir tabutun yanına geçildi. İçine kefenler serildi. Sultan Abdülhamid'in naaşı hürmetle tabuta indirildi. Sultan Abdülhamid son dakikalarına kadar kendisini kaybetmediğinden vasiyet etmişti. Vasiyetinin yerine getirildiğini söylüyor ve o da şuymuş: göğsüne ahitname duası konacak, yüzüne hırkayı saadet destimali örtülecek ve üzerine de siyah Kabe örtüsü konacaktı. Hırkayı saadet dairesi bu işlerden sonra açıldı, bütün nazarlar kapıya çevrildi. Kalabalık o tarafa doğru birikti, kapının iki tarafı dolu idi. Herkes meraklı gözlerle cenazeyi görmek istiyordu. Nihayet elmaslı kemerleri, sırmalı Kabe örtüleri, al atlaslarla örtülmüş tabut, kırmızı fesi ile parmaklar üzerinde mehip ve muhteşem dışarıya çıktı. Erkan-ı devlet, zabitler Sultan Abdülhamid'in cezazenesi huzurunda dikilmişti. Tabut Hırkayı Saadet kapısı önünde yüksek bir mevkiye konuldu. Hamidiye Camii'nin kürsü şeyhi, sırmalı yeşil esvabı, göğsünde nişanı ile taşın üzerine çıktı ve merhumu nasıl bilirsiniz diye sordu. Velveleli, hazin, müteessir bir ses serviler arasından aksetti. İyi biliriz. Kısa bir Fatiha, bu merasime nihayet verdi. Tabut kaldırıldı. Sultanahmet-i Salis Kütüphanesi'nin arz odasının sağından ağır ağır geçerek türbesine ulaştırıldı. Aziz dinleyiciler, bu satırları aynı zamanda kendimiz içinde, son nefesimizde ve son halimizde neler olacağını düşünerek dinlediğinizi umarım ve bütün geçmişlerimizle birlikte o koca sultanın, Ulu Sultan Abdülhamid Han'ın ruhu muazzezi için samimi fatihalar okumanız dileğiyle bu sohbeti de burada tamamladığımızı belirtmek isterim. Kalın sağlıcakla.